Tanrı sözünden yorumunu yapmakta olduğumuz Daniel kitabının 3. bölümüne geldik bu programımızda. 3. bölümün konusu evrensel putperestliğin uygulanmasına yönelik Kral Nebukadnezar'ın emri ve altın heykel önünde eğilmeyi reddeden 3 İbrani gencin ateşe atılmaları. Daniel'in 1. bölümünde putperest geleneği, 2. bölümde putperestliğin felsefesi yani öğretisini ve 3. bölümde ise putperestliğin getirdiği gururun yargılanması ele alınıyor. Evrensel bir din kurabilmek için altın heykelin Kral Nebukadnezar tarafından inşasına geliyoruz. Daniel 3. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle diyor. Kral Nebukadnezar altın bir heykel yaptı. Boyu 60, eni 6 arşındı. Onu Babil ilinde Dura Ovası'na dikti. Satrapları, kaymakamları, valileri, danışmanları, haznedarları, yargıçları, güvenlik görevlilerini ve illerin bütün öbür yüksek memurlarını diktiği heykeli adama törenine çağırdı. Şimdi altından heykel. Bu görkemli altın heykelin inşasında zenginliğin ve işçiliğin savurganlık derecesinde kullanıldığını açıkça ortaya koymakta. Bazı araştırmacılar Kral Nebukadnezar'ın bu anıtı babasının anısına inşa ettirdiklerini söylerken bazıları ise sadece babasının anısına değil Babil'in putlarından biri olan Bel'in de düşünüldüğü kanısındadırlar. Büyük bir olasılıkla kendi gücünü göstermek amacıyla kendini yapmış olması daha yüksek bir olasılık. Daniel, Nebukadnezar'ın rüyasında gördüğü altından başın Nebukadnezar'ın kendisi olduğunu beyan etti. Bu açıklama karşısında Kral Nebukadnezar, Tanrı'ya boyun eğmesi gerekirken rüyanın etkisine kapılarak aşırı bir gururla doldu ve kendi kurduğu krallığın temsili olarak her şeyi altından olan görkemli bir heykel inşa ettirdi. Bu görkemli heykel yaklaşık 4 metre eninde ve yaklaşık 40 metre yüksekliğinde çok heybetli bir heykeldi. Babil, tepeleri dağları olmayan bir düzlük üzerine kurulmuş ve çok yüksek binaları olan bir kentti. Buna rağmen bu heybetli heykeli çok uzaklardan bile görmek mümkündü. Dura Ovası, sanki bir hava alanı gibi düz ve geniş olması, çok büyük bir kalabalığın heykele, aslında krala tapınabilmesi için bir araya gelebilmelerini sağlamıştı. Bütün liderler ve hükümet yetkilileri heykeli takdis etmek için orada bulunuyorlardı. Sadece yüksek rütbeli subaylar bu büyük projeyi insanlara satabilmek için davet edilmişlerdi. Ve bu program insanların beyinlerinin yıkanması için atılan ilk adımdı. Bu üst kademedeki bürokratların toplulukta büyük bir hakimiyetleri vardı. Kral Nebukadnezar bu heykeli yapması için aklında olan şey neydi? Burada 3 şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. 1. Bu heykeli yapmak tüm evrenin yaratıcısı olan göksel tanrıya karşı yönelik isyanını, asiliğini açık bir biçimde gösteriyor. Hamd ve teşekkür sunacağına belirgin bir asilik hareketidir. 2. Bu aynı zamanda da kendi kendini yücelten bir heykeli yapmanın verdiği gururu sergiliyor. Daha sonra Roma imparatorları da aynı şeye kalkıştılar. 3. Tabii ki Kral Nebukadnezar kabileleri, dilleri ve kendi krallığına ait olan insanların oluşturduğu bir hükümet ya da bir çatı altında toplamak için birleştirici bir prensip arayışı içindeydi. Diğer bir deyişle tek bir dünya dini yapmaktı. Tek bir dünya dini yapma eğilimi Nuh'un oğullarının isyan ederek kurmaya çalıştıkları Babil Kulesi'ni tekrarlamaktan başka bir şey değildir. Günümüzde de dünya dini kurma çalışmaları içerisinde olan birçok insan vardır. Bu kişiler bu yöne doğru ilerlerken farkında olmadan İsa Mesih gerçeğinden tamamen uzaklaşıyorlar. Değerli dostum, bu yönde yapılan bütün atılımlar tapınılması gereken diri Tanrı'ya değil aslında Rab'be karşı durma hareketidir. Tabii ki bu hareket de Rab İsa Mesih kilisesini yani gerçek Mesih bağlılarını, inanlılar topluluğunu aldıktan sonra gelecek olan büyük sıkıntı dönemine doğru öncülük edecektir. Hangi ırktan, renkten olursa olsun, kim olursa olsun, eğer kişi Mesih'te ise birlikte alınıp götürülecektir. Böylece satraplar, kaymakamlar, valiler, danışmanlar, haznedarlar, yargıçlar, güvenlik görevlileri ve illerin bütün öbür yüksek memurları, Kral Nebukadnezar'ın diktiği heykeli adama töreni için toplanarak heykelin önünde durdular. Daniel 3, ayet 3. Heykelin tören günü geldi. Daniel'in dışında herkes oradaydı. Tabii ki Daniel'in açılışta bulunmamasının yasal olarak uygun önemli bir nedeni vardı. Belki de görev yüzünden devlet yetkilisi olarak uzak bir yerdeydi. Ve içinde bulunduğu konum harika ve yüksek bir konumdu. Yani Daniel, dünyanın hükümdarı olan Babil kralının baş danışmanıydı. Dura Ovası'na dikilen bu görkemli altın heykelin görünüşü gerçekten de göz kamaştırıcıydı. Tıpkı büyük şehirlere dikilen gökdelenler gibi göze hitap edecek şekilde büyük bir özenle inşa edilmişti. Sonra haberci yüksek sesle bağırdı. Ey halklar, uluslar, her dilden insanlar, size şöyle yapmanız buyuruluyor. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapınacaksınız. Her kim yere kapanıp tapınmazsa hemen kızgın fırına atılacaktır. Daniel 3, 4-6 ayetler arası. Açılış törenine katılan kalabalığın heykelin önünde eğilmezlerse başlarına böyle bir şeyin geleceğinden hiç haberleri yoktu. Bu daha önce kendilerine söylenmemişti. Orkestra başlar başlamaz herkesin diz çökerek yere kapanıp heykele tapınmak zorundaydılar. Her şey önceden ayarlanmıştı. Dikkat edin, orkestra içinde çok çeşit çalgılar var. Boru, bakırdan yapılmış, perdesiz üflemeli bir çalgı. Zurna, çok keskin bir ses çıkaran nefesli bir çalgı bildiğiniz gibi. Çeng, harpa çok benzeyen, dik tutularak ve telleri parmaklarla çekilerek çalınan üç köşeli çalgı, telli bir çalgıdır. Lir ya da rebab, gövdesi Hindistan cevizi kabuğundan yapılmış uzun saplı bir saz. Gayde ise tiz sesli zurnaya benzer bir bölümü bulunan tulumlu bir nefesli çalgı. Burada her çeşit müzik aleti dendiğine göre bu müzik aletlerinin dışında burada adı geçmeyen birçok müzik aleti de vardı. Eğer buna bir isim vermek gerekiyorsa buna Türk Senfoni Orkestrası diyebiliriz. Burada önemli olan budur. Bu sadece bir tören değil, insanlar tapınmaya zorlanmışlardı. Tapınmada zorlama olamaz. Gerçek tapınma, değerli dostum, yürekten gelen bir ifadedir. Bu insanların zorunluluk karşısında eğilmeleri, yüreklerinden gelen bir ifade değil, sadece bir görüntü olarak yatıp kalktıklarını söylemek daha doğru olur. Yapılan müzik, bedene, duygulara yönelikti. Tanrı'ya yönelik müzik gerçekten çok harikadır ve kişiyi gerçek anlamda tapınmaya hazırlar. Ama ne yazık ki, üzülerek söylüyorum ki, günümüz Batı dünyasında kilise topluluklarında çalınan müziğin tanrısal mı, dünyasal mı olduğunu söylemek çok zor. Pavlos, imanlılara yazarken tapınmada müziğin önemini çok kez vurguladı. Örneğin Efes'e yazdığı mektupta, birbirinize mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle konuşun. Yüreğinizden Rabbe ezgi ve ilahiler yükseltin diyor. Ve Koloseliler 3.16'da ise Mesih'in sözü içinizde zenginlikle konut kursun, tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin. Bunu mezmurlarla, ilahilerle, ruhsal ezgilerle yapın diyor. Yüreğiniz şükranla dolu olarak Tanrı'ya ezgi yükseltin. Değerli dostum, aslında ta başlara bakarsak müziğin kötü bir başlangıcı olduğunu görürüz. Bu Yaratılış 4. bölüm 21'de Kain'in günahlı soyundan söz ederken bahsediliyor. Ve kardeşlerinin adı Yubel idi. Çeng ve boru çalanların hepsinin atası bu idi. Evet değerli dostum, müzik veya tapınma Tanrı'ya değil, bedene, insana yönelik olursa, sanmayın ki insanı yükseltip göklere çıkarıyor. Tam tersine daha da aşağılara düşürüyor. Ve sonuç olarak bu yaklaşım biçimi de hiçbir zaman gerçek tapınmaya bir yarar getirmiyor. Tapınmayı öldürüp yok etmekten başka. Ama müzik aynı zamanda da tapınmayı en doruk noktaya çıkarabilir ve ruhsal görevinde büyük bir bereket olabilir. Büyük kilise topluluklarının düzenledikleri özel toplantıların birinde yaptığım konuşmamda özellikle bir olayı anımsıyorum. İlk konuşmam başlamadan önce genç bir bayan ilahi söylemek için çağrıldı. Gerçekten de bu bayan dinleyicilerin ilgisini çekerek kendisini göstermek için adeta şov yaptı. İbadete yönelik bir ilahi seçeceğine bu bayan sesinin ne kadar güzel olduğunu göstermek için bir parça seçmişti. Tabii ki toplantının ruhsal havasının bozulduğunu fark edince ben de konuşmama başlamadan topluluğa başka bir ilahi söylettim. Daha sonra kilisenin vaiziyle konuştuğumda ilahi söyleyen kızın kilise önderlerinden birinin kızı olduğunu söyledi. Ve bu kız her zaman özel toplantıların açılış ilahisini söylermiş. Değerli dinleyicilerimiz, topluluklarda ilahinin, ezginin yardımcı olup olmadığını söyleyebilir miyim? Dünyasal müziğin insanlar üzerinde çok büyük bir etkisi var. Ve günümüzde bu müziğin birçok kilise topluluklarına girerek onları da etkisi altına almıştır. Şükürler olsun ki buna karşı direnen birçok kilise önderleri vardır. Kral Nebukadnezar heykele tapınmayı reddedenleri çok feci bir şekilde cezalandırmıştı. Bu olayda da yapılan müzik heykelin önünde dikilen kalabalığı tapınmaya hazırlamıştı. Ve bu üç delikanlının dışında herkesin heykelin önünde yüzüstü yere kapandıklarından emin olabilirsiniz. Bu yüzden diyor Daniel 3. bölüm 7. ayette, ne zaman boru, ney, lir, kanun, arp ve her çeşit çalgı sesi duyulsa, bütün halklar, uluslar, her dilden insanlar yere kapanıp Kral Nebukadnezar'ın diktiği altın heykele tapındılar. Yerlere kadar eğilerek gösterilen bu tapınma hareketi tamamen dışa yönelik bir eylemdi. Belki de yere kapananların çoğunun yüreğinde şüphe vardı. Ama bunların hiçbirinde karşı olduklarını gösteren bir kanıt yoktu. Eminim ki bu kişiler, bu insanlar kendilerini haklı çıkarmaya çalışıyorlardı. Bizler de bugün aynısını yapıyoruz. Adamın biri bana üyesi olduğu bağımsız bir kiliseye katılma nedeninin zamanında babasının orada seçkin bir önder olduğunu ve öldüğünde de topluluk onun adına kiliseye renkli camdan yapılmış bir pencere taktırdığını anlatmıştı. Kiliseyi terk etmemesinin nedeni buymuş adamın. Birçoğumuzun yaptığı gibi bu adam da kendine göre sudan bir bahane bulmuştu. Sevgili dostum, bu adam kalkıp başka bir pencere satın alsaydı ve beraberinde babasının anısına takılan pencereyi de söküp götürseydi, bulunduğu kiliseye katılmak için öne sürdüğü sudan bahaneden daha iyi olurdu. Heykelin önünde eğilmeyi reddeden üç İbrani gencine yönelik suçlama geliyor şimdi. Bunun üzerine bazı kildeniler yaklaşıp Yahudileri suçladılar diyor 8. ayet. Görülüyor ki tören zamanında herhangi bir düzensizlik olmaması için kral gözcüler atadı. Ve bu gözcüler arasında bulunan bazı kildeniler özellikle bu üç Yahudi gencini gözetiyorlardı. Belki bu kişiler bu gençleri kıskanıyorlardı ya da onlara karşı içlerinde kin besliyorlardı. Tabii ki Kral Nebukadnezar'ın görevlileri arasında Yahudi olarak sadece bu üç delikanlı olduğunu unutmayalım. Kendilerine hiçbir görev verilmemiş sürgünde bulunan diğer Yahudiler bu toplantıya katılmadılar. Kral Nebukadnezar'a, "Ey kral, sen çok yaşa," dediler bu kildeniler. Boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyan herkes yere kapanıp altın heykele tapınacak, kim yere kapanıp tapınmazsa kızgın fırına atılacak diye bir buyruk çıkardın ey kral. Oysa Babil ilinde yüksek görevlere atadığın Şadrak, Meşak, Abednego adında bazı Yahudiler var. Bu adamlar seni saymadılar ey kral. Senin ilahlarına kulluk etmiyor. Diktiğin altın heykele tapınmıyorlar. Daniel 3, 9-12 ayetler arası. O günlerde bir orkestra oldukça meşhur olmalı ki bizlere üçüncü kez çalgıların listesi veriliyor. Kildanilerin kralı Nebukadnezar önünde bu üç İbrani gençlerine yönelik yaptıkları suçlama çok resmi ve tamamen usule uygundu. Bu kişiler doğrudan doğruya gençlerin isimlerini tek tek vererek onları suçladılar. Verilen isimleri yanlış anlamak mümkün değildi. Çok net ve açıktı. İlginç olan suçlama yerinde ve doğru bir suçlama olmasına rağmen "Ey kral, bu adamlar seni saymadılar" ifadesi tamamen yanlıştı. Çünkü bu gençler kralın şahsına yönelik herhangi bir eylemde bulunmadılar. Ona karşı saygısızlık göstermediler. Tersine sadece heykelin önünde eğilip tapınmayı reddettiler. Putlara tapınmayı reddettiler. Bu karşı durma eylemi bağlı oldukları Tanrı'nın ne yüksek bir güce sahip olduğunu gösteren bir açıklamaydı. Bu da iman ettikleri Tanrı'ya ne kadar sadık olduklarını gösteriyordu. Şimdi heykele tapınmayı reddeden üç İbrani gencin Tanrı'nın gücü hakkında yaptıkları beyana geliyoruz. Daniel 3. bölüm 13. ayette şöyle diyor. Büyük öfkeye kapılan Kral Nebukadnezar, Şadrak'ı, Meşak'ı, Abednego'yu çağırdı. Bu kişiler kralın yanına getirildiler. Şimdi Kral Nebukadnezar'ın bu şekilde öfkelenip kızması kendisinin zihinsel, psikolojik bir sorunu olduğunu gösteriyor. Bakıyorsunuz gülmekten adeta sarhoş olan bu kişi bir anda delirmişçesine kin ve öfke kusuyor. Böyle bir kişinin akli dengesi yerinde olamaz. 14. ayette şöyle diyor Kral Nebukadnezar, "Ey Şadrak, Meşak, Abednego, ilahlarıma kulluk etmediğiniz, diktiğim altın heykele tapınmadığınız doğru mu?" diye sordu. Kral Nebukadnezar yapılan suçlamanın doğru olup olmadığını soruyor. Bunu bilmek istiyor. Bu kişiler gerçekten de kendi ilahlarına ve diktiği altın heykele tapınmayı red mi etmişlerdi diye bilmek ve bundan emin olmak istiyor. 15. ayette şöyle diyor. Şimdi boru, ney, lir, kanun, arp, davul ve her çeşit çalgı sesini duyar duymaz yere kapanıp yaptığım heykele tapınmaya hazırsanız ne iyi. Ama ona tapınmazsanız hemen kızgın fırına atılacaksınız. O zaman bakalım hangi ilah sizi elimden kurtaracak. Kral fikirlerini değiştirip heykelin önünde diz çökmeler için gençlere son bir fırsat daha veriyor. Şimdi bu ceza karşısında gençlerin buyruğa itaat etmeleri durumunda başlangıçtan daha da kötü bir duruma düşerlerdi. Nebukadnezar gençlere buyruğa itaat etmemeleri sonucu başlarına gelecek olan cezayı tekrar anımsatıyor. Ve kral daha önce bu kişilerin bağlı oldukları Tanrı hakkında işitmişti. Ama ilginç olan bu aynı kişi bu gençlere kesinlikle kurtulamayacağını garanti ediyor. Şadrak, Meşak, Abednego bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz diye karşılık verdiler. Daniel 3 ayet 16. Bu gençlerin verdiği yanıtlar ilginçtir. "Ey Nebukadnezar" diyerek yanıt veriyorlar. Ama "Ey kral sonsuza dek yaşa" diye haykırmıyor bu kişiler. Ve çok rahat bir şekilde "Bizlerin sana yanıt vermesi gerekmiyor" diyorlar. Bu konuda kendimizi savunma gereğini duymuyoruz. Bu şunu gösteriyor ki bu kişiler krala itaat etmemelerinin sonucu başlarına ne geleceğini çok iyi biliyorlardı. Bu kişiler "gerek yok" yanıtını verdiklerinde hesabını iyi yapmışlardı. Yani bu kişiler krala yanıt verirken kendi rahatlıklarını hiç düşünmüyorlardı. Babil'deki hikmetli kişiler bu İbrani gençlerine heykelin önünde yere kapanıp tapınmalarını tavsiye ederlerdi ama bu gençler Tanrı'nın kendileri için ne buyurduğunu çok iyi biliyorlardı. Çıkış 20. bölüm 3-6 ayetleri arasında Tanrı şöyle diyordu: "Karşımda başka ilahların olmayacaktır. Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın yahut aşağıda yerde olanın ya da yerin altında sularda olanın hiç suretini yapmayacaksın. Onlara eğilmeyeceksin, onlara tapmayacaksın ve onlara ibadet etmeyeceksin. Çünkü ben senin Tanrın Rabbim. Beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine kayrı eden kıskanç bir Tanrıyım." Evet, onların inandıkları Tanrı sözü böylesine kesin bir buyruk vermektedir. Bu gençler Tanrı'ya sadık kalarak gerçekten de çok büyük bir cesaret örneği sergilemiş oldular. Daniel 3. bölüm 17-18 ayetlerde şöyle diyor: "Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz, inandığımız Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Senin elinden de bizi kurtaracaktır. Ama bizi kurtarmasa bile, bil ki ey kral, ilahlarına, putlara kulluk etmeyiz, edemeyiz. Diktiğin altın heykele tapınmayız." Değerli dostum, ne büyük bir cesaret örneği bu, değil mi? Ne büyük bir tanıklık. Tanrı isterse bizleri senin elinden kurtaracaktır demekle her şeyi net bir biçimde vurgulamış oldular. Ama sonuç ne olursa olsun diyorlar bu gençler, Nebukadnezar'ın yaptırdığı puta değil, yüce olan diri Tanrı'ya hizmet etmeyi tercih ettiler. Eğer Tanrı bizi kurtarmasa bile biz yine de Rabbin buyruklarına uyacağız ve senin diktiğin putlara tapmayacağız. Biz yaşayan bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Biz ancak yaşayan Tanrı'nın önünde eğiliriz, sadece ona tapınırız. Evet değerli dinleyicilerimiz, yaşayan Rabbe, Tanrı'ya bağlı olan, ona iman eden bu gençler, durum ve sonuç ne olursa olsun, kralın yaptırdığı puta değil, yüce olan diri Tanrı'ya hizmet etmeyi yeğlediler.